Bu kitap Altı Nokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Sema Uygun Tüzel. Eserin adı Sabiha. Yazarı Serpil Ural. Türü Beyitsel Öyküler. Kök Yayıncılık, 2. baskı, Ankara, Kasım 2007. ISBN 975-94499-158-0. Kurum telefonu 0312 363 77 46. Ses kayıt tarihi 6 Temmuz 2012. Bu kitap 28 sayfadır. Yıl 1923. Bursa, Marmara Denizi'nin güneyinde, Uludağ'ın eteklerinde çok eskiden kurulmuş bir şehirdir. Bundan 600 yıl önce Bursa, Osmanlı Devleti'nin başkentlerinden biri olmuş, böylece daha da tanınmıştır. İpek böcekleri ve ipekli dokumaları, kaplıcaları ve yeşilliğiyle ünlü, adı Yeşil Bursa diye anılan güzel bir kenttir. Kurtuluş Savaşı'nın yeni bittiği, Türkiye Cumhuriyeti'nin henüz kurulduğu 1923 yılında Bursa'da 9-10 yaşlarında bir kız yaşıyordu. Bu kumral saçlı, ela gözlü kızın adı Sabiha'ydı. Sabiha her çocuk gibi ağaçlara tırmanan, oynayan, koşan bir çocuktu. Ama onun en sevdiği oyun rüzgara karşı koşmaktı. Rüzgar yüzüne estikçe sevinir, saçlarını uçurdukça daha hızlı, daha hızlı koşmak isterdi. Böyle koşarken özgürlüğünü ve gücünü duyar, mutlu olurdu. Sabiha, özgür oldukça kendi gücüyle her şeyi yapabileceğine inanırdı. Ters esen rüzgara bunu kanıtlamak ister gibi olabildiğince hızlı koşmak çok hoşuna giderdi. Sabiha'nın babası da annesi de ölmüştü. Bunun için bazen ablasıyla eniştesinin evinde, bazen de ağabeyinin evinde kalıyor, onların çocuklarıyla kardeş gibi büyüyordu. Ablasının evinde de, ağabeyinin evinde de rahattı ama Sabiha'nın onlara söyleyemediği gizli bir isteği vardı. Büyüyünce iyi bir işi olsun, kendi kendine yetebilsin istiyordu. Bunu nasıl başarabileceğini bilemiyor, bir çıkar yol bulmak için düşünüp duruyordu. İyi bir iş için meslek sahibi olması, bunun için de her şeyden önce bir okula gitmesi gerektiğini biliyordu. Oysa o yıllarda Kurtuluş Savaşı yeni bitmiş, savaş sıkıntıları ise daha bitmemişti. Zor günler yaşanıyordu. Savaşta yıkılan, yakılan köyler, kasabalar onarılmayı bekliyordu. Birçok yerde okul yoktu, yeterince öğretmen de yoktu. Bunun için Sabiha bu isteğini ablasına da, ağabeyine de söyleyemiyor, bir de bana okul bulmakla, beni okutmakla uğraşmasınlar diye düşünüyordu. Kendi kendine, insan istediğine ulaşmak için bir yol bulur. Ben de okumak için bir yol bulmalıyım deyip duruyordu. Bir gün Sabiha, parasız yatılı okullar olduğunu öğrendi. Öyle bir okula gidebilsem, ablama da abime de yük olmadan okur, bir meslek sahibi olurum diye düşündü. Ne yapsam da parasız yatılı bir okula gidebilsem diye çareler aramaya başladı. Yıl 1925. Bursa'da herkesi heyecanlandıran bir haber duyuldu. Kurtuluş Savaşı'nın kahramanı, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Paşa Bursa'ya geliyordu. Hem de öyle kısa, günübirlik bir ziyaret için değil, birkaç gün, belki bir hafta Bursa'da kalacaktı. Gazi Paşa Bursa'ya geliyor. Gazi Paşa Bursa'da uzun kalacak. Bu sözler evden eve, kulaktan kulağa tekrarlandı. Haberi duymayan kimse kalmadı. Herkesi bir heyecan, herkesi bir merak sardı. Peki Gazi Paşa ne zaman gelecek? Nerede kalacaktı? Büyük küçük herkes birbirine bunları sordu. Çok geçmeden soruların yanıtları belli oldu. Gazi Paşa'nın Çekirge semtinde bahçesi büyük, güzel bir köşkte oturacağını da herkes duydu. Bunları duyunca Sabiha da çok heyecanlandı. Çünkü Gazi Paşa'nın oturacağı köşk Sabiha'nın ablasının evinin tam karşısındaydı. Sabiha, işte bana bir yol gözüktü. Gazi Paşa'ya giderim ve okumak istediğimi söylerim. O bana yardım eder diye düşündü. O günden sonra Sabiha gözünü o köşkten hiç ayırmadı. Bahçe düzenlendi, köşk boyandı, eşyalar taşındı ve bir gün Gazi Paşa gelip köşke yerleşti. Sabiha'nın içi içine sığmaz oldu. Karşıdaki köşke bakıyor. Şimdi Gazi Paşa içeride mi? Bahçede mi? Hangi katta? Hangi odada? Konukları mı geliyor? Çalışıyor mu? Diye merak edip duruyordu. Gazi Paşa her sabah bahçeye çıkıyor, çiçeklerle ilgileniyor, sanki onlarla konuşuyordu. İşte böyle bahçede dolaştığı bir sabah, Sabiha daha fazla bekleyemedi ve cidden atlayarak bahçeye girdi. Bahçeye girer girmez Sabiha'nın karşısına 3 tane adam çıktı. Kim olduğunu ve ne istediğini sordular. Sabiha, Gazi Paşa'nın elini öpmek, onunla konuşmak istediğini söyledi. O sırada Gazi Paşa da Sabiha'yı görmüş, söylediklerini duymuştu. "Gel kızım," diyerek onu yanına çağırdı. Sabiha sanki bir düş görüyordu. İşte Kurtuluş Savaşı'nın kahramanı, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Paşa karşısında duruyor, kendisini yanına çağırıyordu. Günlerdir paşayla konuşmayı istemişti, şimdi bu isteği gerçek oluyordu. Sabiha paşaya yaklaştı ve onun elini öptü. Paşa ona kim olduğunu ve ailesini sordu. Sabiha uzun uzun anlattı. Sonra okumak ve özellikle de yatılı bir okula gitmek istediğini söyledi. "Ben de çocukken aklım hep okumaktaydı," dedi Gazi Paşa. "Dayımın çiftliğinde çalışırken bile bir gün okuyabilsem diye düşünürdüm. Demek sen de okumak istiyorsun. Peki benim çocuğum olur, benimle Ankara'ya gelir misin? Orada 2 kızım daha var. Onlarla birlikte sen de okula gidersin." Sabiha kulaklarına inanamadı. Yıllardır istediği şey gerçek oluyor, üstelik Gazi Paşa onu yanına alıyordu. Öyle çok sevindi ki ablasının evine dönerken sanki yürümüyor, uçuyordu. İşte Sabiha'nın yaşamı böyle değişti. Gazi Paşa, Sabiha'nın ağabeyini çağırıp konuştuktan sonra Sabiha'yı da alarak Bursa'dan ayrıldı. Böylece güzel bir bahar günü Sabiha, Gazi Paşa ile birlikte Ankara'ya gitmek üzere yola çıktı. Ankara'nın Çankaya semtinde Gazi Paşa'nın oturduğu köşkün bahçesinde küçük bir okul vardı. Bu okulda paşanın öteki kızları Zehra ve Rukiye ile Çankaya Köşkü'nde görevli birkaç kişinin çocukları okuyordu. Sabiha okula burada başladı. Yıl 1927. Sabiha ilkokulu bitirdikten sonra Gazi Paşa, "Bana yatılı okula gitmek istediğini söylemiştin," dedi. "Şimdi bu isteğin de oluyor. Artık yatılı bir okula gidebileceksin. Yalnız sen değil, Zehra ve Rukiye de yatılı okulda okuyacak. Çünkü yabancı dili öğreten okullar İstanbul'da. Zehra'yı ve seni bir Amerikan okuluna, Rukiye'yi ise bir Fransız okuluna göndereceğim." Gazi Paşa'nın bu sözleri üzerine hazırlıklar yapıldı ve 3 kız Ankara'dan ayrılıp öğrenimlerini sürdürmek için İstanbul'a gittiler. Sabiha, Boğaziçi'ndeki Amerikan Kız Koleji'ne yazıldı. Yatılı öğrenciydi. Hem okul hem yatılı olmak güzeldi. Ama ne yazık ki Boğaz'ın sert ve nemli havası Sabiha'nın sağlığına iyi gelmedi. Bu okuldan ayrılıp Üsküdar'daki Amerikan Kız Lisesi'ne geçti. Bir süre sonra gene sağlık sorunları başlayınca anlaşıldı ki İstanbul'un nemli havası Sabiha için zararlıydı. Bunun üzerine Sabiha Ankara'ya döndü. Öğrenimini Çankaya'daki köşkte özel öğretmenlerle sürdürdü. Yıl 1934. Savaştan sonraki yılların güçlükleri geride kalmıştı. Yeni kurulan Cumhuriyet 10. yılını aşmış, birbiri ardınca yapılan devrimlerle güçlü ve çağdaş bir devlet olma yolunda ilerliyordu. O yılda yeni bir kanun çıktı. Soyadı kanunu. Artık herkesin bir soyadı olacaktı. Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'e Atatürk soyadı verildi. Çünkü o Türklerin atası, yani en büyüğüydü. Sabiha'ya gelince Atatürk ona soyadı olarak Gökçen'i önerdi. Sabiha uçsuz bucaksız gökyüzünü anımsatan bu soyadını sevinçle kabullendi. Sabiha Gökçen. Atatürk gökleri çok önemsiyordu. Çünkü gökyüzüne egemen olan devletlerin gelecekte en güçlü devletler olacağına inanmıştı. Gökyüzüyle ve havacılıkla ilgili gelişmeleri izliyor, yabancı yayınları okuyor, Türklerin de havacılıkta ilerlemesi için neler yapılabileceğini düşünüyordu. Bu düşünceyle 1925 yılında Kayseri'de ilk uçak fabrikası ve Ankara'da Türk Tayyare Cemiyeti kurulmuştu. Türk Tayyare Cemiyeti'nin adı birkaç yıl sonra Türk Hava Kurumu oldu. Bütün bu gelişmelerin Sabiha'yı ne ölçüde etkileyip yaşamını yönlendireceğini daha hiç kimse bilmiyordu. Yıl 1935. Güzel bir Mayıs günü Atatürk Sabiha'yı da alarak Türk Kuşu Sivil Havacılık Okulu'nun açılışına gitti. Bu okulda Türk gençleri havacılıkta ileri ülkelerin gençleriyle aynı eğitimi görebilecek kanatlı bir gençlik yetişecekti. Havacılık okulunun açılışında Rusya'dan gelen öğretmenler uçuş gösterileri yaptılar, paraşütle atladılar. Sabiha Gökçen gösterileri çok beğenmişti. Atatürk, "Sabiha, sen de paraşütle atlamayı öğrenmek ister misin?" diye sordu. Sabiha sevinçle kabul etti. Bunun için ertesi gün havaalanına gitti. Havaalanında planörler duruyordu. Sabiha bunlarla çok ilgilendi. Planörle uçmayı da öğrenmek istedi ve derslere başladı. Bir iki ay sonra 7 erkek, 1 kız, 8 Türk genci havacılık konusunda yüksek eğitim görmek için Rusya'ya gittiler. Gidenler arasındaki bu tek kız öğrenci Sabiha Gökçen'di. Atatürk Sabiha'yı uğurlarken dönünce öğretmen olur, gençlere havacılık öğretirsin dedi. Sonunda Sabiha'nın çocukluk düşü gerçekleşiyor, genç kız hem iyi bir iş hem bir meslek sahibi oluyordu. Sabiha Rusya'da motorlu uçak okulunda da okudu. Türkiye'ye dönünce İstanbul'da motorlu uçakla ilk uçuşunu yaptı. Sonra bir gün ilk kez bir uçağı tek başına havalandırıp gökyüzüne yükseldi. Uçak hızla ilerlerken Sabiha'nın aklına rüzgara karşı koştuğu çocukluk günleri geldi. Aynı coşkuyu duydu. Rüzgar gene güçlü esiyordu ve Sabiha artık rüzgara karşı koşan çocuk değil, rüzgara karşı uçan genç bir pilottu. O günlerde olduğundan daha güçlüydü. Çünkü şimdi bir mesleği vardı. O da pilotluk. Artık kendi kendine yetebilen bir kişiydi Sabiha. Biliyordum diye düşündü. İnsan bir şeyi çok isterse ona ulaşır. Ben de okuyup bir meslek edinmeyi öyle çok istemiştim ki, çitleri atlayıp Gazi Paşa'nın bahçesine giriverdim. O gün o bahçeye girip Atatürk'e okumak istiyorum demeseydim, bugün burada, gökyüzünde olamazdım. Uçağın hızını artırdı, yükseldi. Rüzgara karşı uçup bulutların arasına daldı. Yıl 1937. Pilot olmuştu ama Sabiha'nın eğitimi bununla bitmedi. Onun uçuş tutkusunu ve bu alandaki başarılarını gören Atatürk bir gün "Askeri kadın pilot olacaksın," dedi. Bunun üzerine Sabiha Eskişehir'deki Askeri Hava Okulu'na gitti. Başarılı bir öğrenim döneminin sonunda 30 Ağustos 1937'de bu okulu bitirerek askeri pilot da oldu. Türkiye Cumhuriyeti'nin ve dünyanın ilk kadın savaş pilotu. Atatürk de Sabiha soyadına uygun gökyüzüyle ilgili bir meslek edindiği için çok mutluydu. Ona "Uçman kızım," dedi. Atatürk o yıllarda Osmanlıca yerine Öztürkçe sözcükler kullanmaya özen gösterdiği için pilot yerine uçman demeyi seçmişti. Sabiha Gökçen bundan sonraki yaşamını havacı gençlere öğretmenlik yaparak gerektiğinde de askeri uçuşlara katılarak geçirdi. Güçlü okuma isteği onu örnek kişilerden biri yaptı. Adı Türkiye Cumhuriyet Havacılık tarihinin onur sayfalarına yazıldı. 2001 yılında 88 yaşındayken öldü. Aynı yıl İstanbul Kurtköy'de açılan hava alanına Sabiha Gökçen adı verildi. Bu kitabı hazırlarken yaşam öyküsünün yazılması aşamasında yakın ilgisini esirgemeyen, öykünün resimlenmesi için arşivindeki fotoğraflardan veren Sabiha Gökçen hanımefendiyi saygıyla anar, Türk Hava Kurumu'nun fotoğraf arşivinden yararlanmamı sağlayan Protokol, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne yardımları için teşekkür ederim. Serpil Ural. Kitabın sonu 6 Temmuz 2012, sayfa 28.